Birinci ayrım, Altınokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Osmanlı'da Seks, Sarayda Gece Dersleri. Yazarı Murat Bardakçı. Türü inceleme araştırma. Gür Yayınları 6. baskı Aralık 1993. ISBN numarası 975-7823-02-3. Bu kitap 226 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Eylül 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Osmanlı'da Seks. Bu kitap yüzlerce yıldır gizli kalmış bir konuyu gün ışığına çıkartıyor. Kitaplıkların tozlu raflarında, el yazmalarının sararmış sayfalarında duran unutulan yazıları, Osmanlı cinsellik metinlerini, muzur veya müstehcen gibi kavramların olmadığı, cinsellik konusunda istenen her şeyin serbestçe yazıldığı bir dönemin örnekleri bunlar. Hepsi Türkçe ve hepsi ilk kez yayınlanıyor. Cinsel sağlıktan bahseden, aşk tekniklerini anlatan bahnameler, Nasreddin Hoca öykülerinin cinsellik temeline dayalı ilk versiyonları, 17. yüzyıl İstanbul hamamlarının gerçek çehresi, Osmanlı eşcinsel edebiyatı, cinselliği konu alan şarkı güfteleri ve eski İstanbul'un cinsel yaşamı, dedelerimizin, büyük dedelerimizin, hatta nesiller önceki atalarımızın okuyup zevk aldığı yazılar, Hintlilerin Kama Sutrası düzeyinde bilimsel, Arapların kokulu bahçesi kadar renkli, yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan bir geleneğin halkaları ve en önemlisi hepsi bizim öykümüz, Sarayda Gece Dersleri. İçindekiler, 1. bölüm, yazın avratlara, kışın oğlanlara, sayfa 9. 2. bölüm, bahnameler, cinselliğin ilmi, sayfa 49. 3. bölüm Osmanlı eşcinsel metinleri, sayfa 84. 4. bölüm şarkılarda erotizm, sakal besteleri, sayfa 140. 5. bölüm yayın dönemi açılırken, sayfa 178. 6. bölüm eski İstanbul'un namusu, sayfa 205. Başlarken, yüzlerce yıl boyunca itinayla saklanan, elden ele gizlice dolaşan, kulaktan kulağa fısıldanan metinler bu kitapla ilk kez gün ışığına çıkıyor. Kitaplıkların tozlu raflarında kalmış el yazmalarını sararmış sayfalarında unutulmuş yazılar bunlar. Osmanlı cinsellik metinleri. Özellikle şunu belirtmemiz gerekli. Bu kitapta yer alan metinlerin hiçbiri bize ait değil. Bunları biz yazmadık. Sadece bugüne kadar ele alınmayan cinsellikle ilgili Osmanlıca yazmaların bazı bölümlerini bugünün diline çevirip naklettik. Yüzlerce yıl önce söylenmiş, yazılmış, çizilmiş konulardı bunlar. Ve en önemlisi hepsi bizim öykümüzdü. Ama günümüzde her nedense üzerlerinde pek durulmamış, incelenmemişlerdi. O zamanlarda bugünün muzır kavramı yoktu. Uygunsuz kadın ve erkekler yine iş başındaydı. Ve hatta hem nüfusa göre oranları daha fazlaydı, hem de faaliyet sahaları daha genişti galiba. Kolluk kuvvetleri uygunsuzları o zaman da toplar, şehir dışına sürer, mahallenin namusunun temizlenmesine çalışılırdı. Ama günümüzde sık yaşanan bir şey geçmişte pek bilinmezdi. Cinselliği yazan kaleme yasak yoktu. Hoşgörü topluma bugünden daha fazla egemendi. Siyaset uğruna nice başlar uçuran, din adına sıra sıra dar ağaçları dizen Osmanlı, gerçi iktidara karşı söz söyleyeni, baş kaldıranı bağışlamamıştı. Ama cinsellikten bahseden kaleme ses çıkartmamıştı. Bu serbestlik halk siyasetle uğraşmasın da ne yaparsa yapsın düşüncesinden mi kaynaklanıyordu, yoksa başka bir sebepten mi bilmiyoruz. Ama görünen o ki günümüzden çok daha fazla bir serbestlik vardı. Örneğin cinsel sağlıkla güç arttırıcı ilaçlardan, aşk teknikleriyle fizyolojik bilgilerden bahseden bahnameler. Hepsi padişahından sıradan vatandaşına kadar isteyenin elinin altındaydı. Veya bir Fazıl Bey, Türk edebiyatında onun kadar açık sözlü bir şair herhalde gelmemiş, ondan sonra da çıkmamıştı. Yahut bir Türk Galip. İmparatorluğun bir paşasıydı. Bir yandan vilayetler yönetip Bab-ı Ali'ye idari raporlar yazarken, bir yandan da Anadolu'nun kezbanının, himmetinin çok özel ilişkilerini anlatmış, cinsel folkloru konu alan dizeler döktürmüştü. Yüzyıllar öncesinden kalma metinler okunduklarında cinsel tahrike sebep olmalarının aksine bir mizah duygusu uyandıracak, hatta bazı bölümleri kahkahalar yaratacak şekildedir. Üstelik bunlar Hintlilerin Kama Sutrası veya Arapların Kokulu Bahçesi gibi doğunun cinsellik klasikleriyle boy ölçüşebilecek zenginlikte bir cinsel edebiyatına sahip olduğumuzu da kanıtlamaktadır. Okuyucu dedelerimizin, büyük dedelerimizin, hatta nesiller önceki atalarımızın okuyup zevk aldığı cinsel metinlerle baş başa bırakmadan önce tekrar söyleyelim. Kitapta yer alan metinler ve anlatılan olaylar bazı çevrelere aykırı gelecek olsa bile yüzyıllar öncesinden günümüze kadar uzanan bir geleneğin halkalarıdır ve bizim öykümüzdür. Murat Bardakçı, Teşvikiye, 1992. Birinci bölüm. Yazın avratlara, kışın oğlanlara. Yaz olunca avratlara, kışın oğlanlara meylet ki vücutça sağlam olasın. Zira oğlan teni sıcaktır. Yazın iki sıcak bir araya gelirse vücudu bozar. Avrat teni soğuktur. Kışın iki soğuk vücudu kurutur. Kız Soft'a, yani Ürgüplü İsmail Zalpaşa Medresesi'nde hemşehrisi Dağlı Hüseyin Nampeli'de misafir olup, üçüncü gece o zalim dağlı herif hemşehri oğlancığa fiili livataya mübaşiret eyledik de, yani girişince, maslahatı begayet kebir, yani çok büyük olmakla, Molla İsmail kan revan bihuş olduk da, yani olunca gaddar herif işini tamam görmüştür. Bil ki avratların inzal alametleri, yani boşalma belirtileri şunlardır ki, gözleri süzülür ve er yüzüne bakmaya utanır ve alnı terler ve göğsü titrer ve ere berk, yani sıkı yapışır ve bil kim avrat ile erin inzali bir olursa büyük lezzet bulurlar. Ve yine bil ki avrat ile erin menileri birbirine karışacak olursa aralarında muhabbet çok olur. Erkek hatunun üstüne çıka ve uyluklarını kaldıra. Tamam oynayıp memelerini sıka, sonra fercini sıkıp zekerini ovalayıp ikbal geldik de zekerini ferci içine ithal eyleye, sonra meni döke. Amma avrat üste çıksa meni güç dökülür, safası az olur ve zeker içinde meni kalır ve içinde kurur ve mesaneyi fasit eder, yani bozar ve mesanede emraz, yani hastalık hasıl olur. Bu ifadeler günümüz yazarlarından birine ait olsa neler neler söylenirdi. Şöyle bir tahmin etmeye çalışmak bir de insanı ürkütüyor. Ama neyse ki yukarıdaki örnekler günümüzden daha önce, hem de yüzlerce yıl önce yazılmış kitaplardan seçildi. Ta Osmanlı döneminde, hatta Osmanlı'nın da ilk döneminde 16. ve 17. yüzyıllarda kaleme alınmış eserlerden alındı. Muzır veya müstehcen gibi kavramların olmadığı, cinsellik konusunda istenen her şeyin serbestçe yazıldığı bir dönemin örnekleri bunlar. Osmanlılar döneminde edebiyat denince akla gelen divan şiirinde bunun ezgisel uzantısı olan ve günümüzde klasik Türk musikisi diye adlandırılan müzik türünde bestelenmiş söz eserlerinde, düz yazılarda, tarihi kaynaklarda, minyatürlerde cinsellik öğelerine bol bol rastlanır. Cinsellik Türk edebiyatının sadece Osmanlı döneminde değil, hemen her devresinde ve her biçimde kullanılmış bir olgudur. Edebiyatın ilk örneklerinden olan tarihi destanlara, bilinen ilk Türk sözlüğü Divan-ı Lügatü't Türk'e, yine yüzyıllar öncesinin masallarından halk edebiyatının çeşitli formlarına kadar zengin konular oluşturur. Ancak iki konuyu birbiriyle karıştırmamak gerek. İçerisinde cinsel unsurların geçtiği metinlerle sadece cinselliği konu alan eserleri. Bizim için daha önemli olan bu ikincisi, ileride tam metinlerini vereceğimiz bahnameler, dellaknameler, evlileri irşat kitapları. Cima ve vuslat. Cinsel metinlerde sürekli kullanılan iki kelime vardır, cima ve vuslat, ikisi de Arapçadır. İlki cinsel birleşme, öteki kavuşma anlamına gelir. Ama vuslat sözlüğüyle ifade edilen kavuşma başka türlü bir kavuşmadır. Arapçanın en büyük sözlüklerinden biri olan Kamus-u Okyanus'ta kelimenin karşılığı olarak muhibbin mahbubuna vasıl olması deniyor. Yani sevenin sevdiğine kavuşması. Kamus sonra gerek afif ve ismet gerek habis ve şenaat cihetiyle olsun diye yazıyor. Bugünün Türkçesiyle seven sevdiğine iyi niyetle de gider, kötü niyetle de. Vuslat edebiyatın her türünde çok sık kullanılmıştır. Hangi anlamda kullanıldığı, yazanın niyetinin ne olduğu cümlenin siyakından kolayca anlaşılır. Cimanın ise cinsel birleşme dışında mecazi hiçbir anlamı yoktur. Osmanlı öncesi Türk edebiyatındaki cinsellik bahislerinde cinsel ilişki tekniklerinin anlatımına pek rastlanmaz. Sözü edilen şey genellikle olaylar veya sevgilinin güzelliği, zerafeti ve tahrik edişi, bazen de nasihatlerdir. Destanlar döneminden başlayarak 14. yüzyıl Anadolu Türkçesi örneği olan şiirlere kadar bu böyle gider. Ancak ilk dönem Anadolu metinlerinde artık İslami öğretinin yorumlanmasıyla ortaya çıkan tasvirlerle de karşılaşılır. Cennetteki huriler, mesela Yazıcıoğlu'na göre göbekten yukarısı güzel oğlan, aşağısı el değmemiş kızdır. Işıkla karışmış bir haldedirler. Kaşları, kirpikleri, saçları vardır ama vücutlarında kıl yoktur. Cimanın iyisi ve kötüsü. Kabusname, cimayı konu olarak işleyen kaynakların en eskilerinden biri. 1082 yılında Ziya Roğullarından Emir Keykabus tarafından yazılmış Farsça ansiklopedik bir eser. İçerisinde ne ararsanız var. Hamamda yıkanma usullerinden at cinslerine, tarladan fazla ürün alma yollarından tüccarlığa kadar günlük hayatta karşılaşılacak hemen her konu işleniyor. Kitabın cimada faidelisi ve ziyanlısı hangisidir onu beyan eder. Yani cimanın iyisi ve kötüsü hangisidir onu anlatır başlıklı 15. bölümü cinselliği konu alıyor. Kabusname 15. yüzyılın ilk yarısında Mercimek Ahmet tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve taşıdığı büyük önemden dolayı dönemin hükümdarı 2. Murat'a sunulmuş. Edebiyat bilgini Orhan Şaik Gökyay tarafından yıllar önce Devlet Kitapları serisinden yayınlanan Kabusname'nin söz konusu 15. bölümü bugünün diliyle şöyle. Ey oğul, şöyle bil ki cima etmek dünyanın lezzetlerinden ulu bir lezzettir. Ama bunun lezzetine aldanıp çok meşgul olma ki vücudunun temeli gedik almasın. Eğer kendini yenemezsen bari sevdiğinle cima et ki sevgin zarar görmesin. Zira sevgi sıcak, cima soğuk bir harekettir. Şüphesiz ki soğuk sıcağı bozar. Arzunu sevdiğinle de yenemezsen bari sarhoşken cima etme. Zira cima sırasında zihinde bir tat meydana gelir. Eğer zihinde şarabın doğurduğu düşünceler varsa kişi ne cima ettiğini bilir ne de lezzetini alır. Ama çaresiz kalırsa mahmur olduğu sırada cima etmeli ki zevkini anlasın. O da günde bir kere gerek. Kişinin bulduğunca bunamaması gerek. Yani ele geçirdiğinde iş buymuş dememek gerek. Her ele geçirdiğinde cima etmek hayvanların işidir. Hayvanlar vakitli vakitsiz nedir bilmezler. Ne zaman ellerine geçirseler yaparlar. Demek ki insan olanın zamanı gözlemesi gerek. Böylece insanla hayvan arasında ne fark olduğu bilinir ve bu insandır, bu hayvandır denir. Ve ondan sonra hizmetkarlar iki türlüdür. Yani karın ve cariyen. Meylin daima bunlardan birine olmasın. Yoksa ikisinden biri sana düşman kesilir. Her ikisini beraber gözetirsen hem karının hem de cariyenin hizmetinden iki kat zevk alırsın. Cimanın çoğu zararlı olduğu gibi azı da zararlıdır dedik. Her şeyin orta kararı hoştur. Sıcak günde sıcak hamamda ve sert soğukta yapılan cima özellikle yaşlılara büyük zarar verir. İlkbaharda cima çok hoştur ve her bünyeye uygundur. Çünkü ilkbahar ılımlı bir mevsimdir. Ilımlı havada, çeşmelerde ve pınarlarda çok su olur. Alemde hoşluk ve rahatlık artar. Büyük alem böyle olup sular çoğalınca küçük alem olan bedenimizde kan fazlalaşır ve şehvet de çoğalır. Şehvet arttığında cima safalı olur, zarar vermez. Görmez misin ki damarda kan fazlalaştığında kan aldırmak nasıl faydalıdır? Damarlar boş olduğunda kan aldırmak nasıl zararlıysa, belde meni olmadığında yapılan cima neye yarar? ve eğer kan aldırmak istersen çok sıcakta ve çok soğukta aldırma. Kan artarsa sakinleştirmeye çalış. Uygun şaraplar ve yemekler ye. Miden tok olduğunda daha fazla yeme, usanınca da cima etme. Yaz olunca avratlara meylet, kışın oğlanlara ki vücutça sağlam olasın. Zira oğlan teni sıcaktır, yazın iki sıcak bir araya gelirse vücudu bozar. Avrat teni ise soğuktur, kışın iki soğuk vücudu kurutur. Bir başka Nasreddin Hoca. Türk mizah sanatının en eski örneklerinden sayılan Nasreddin Hoca öykülerinin yüzyıllar öncesinden kalan ilk versiyonlarında ana tema cinselliktir. Nasreddin Hoca üzerine çalışan araştırmacılar ilk dönem öykülerindeki cinselliği halk düşünce ve felsefesinin gerçekçi ve sınırlama konmamış bir ürünü olarak niteliyorlar. Bu şekilde öykülerin kaydedildiği ve 16. yüzyıldan kaldığı sanılan el yazmalarından biri Hollanda'nın Groningen Üniversitesi kitaplığında Kodgron AG8 saklanıyor ve yazmada bulunan 75 öyküden bir kısmı cinsellikle ilgili. Metin ilk kez K.R.F. Burrell tarafından bilimsel bir dergide orijinal dili ve bugünün Türkçesine uyarlamasıyla birlikte yayınlanmıştır. Archivum Ottomanicum, Tomus 2, Anno 1970. Günümüzde de rahatça anlaşılabilecek bir dille yazılmış olan bu fıkraların bazılarını çok küçük değişiklikler yaparak veriyoruz. Nasreddin Hoca bir gün Sivrihisar'da vaaz ederken demiş, Müslümanlar bu Sivrihisar'la Karahisar'ın havası birmiş. Dinleyenler neden demişler? Hoca cevap vermiş, orada da sikimle taşağım beraberdi, gördüm ki burada da beraber. Nasreddin Hoca bir gün vaaz ederken demiş, Müslümanlar, varın Tanrı'ya şükredin ki götünüzü alınlarınızla yapmamış. Eğer alınlarınızda olsaydı her gün yüzünüze sıçardınız. Nasreddin Hoca bir gün minareyi göstererek şuna ne derler diye sormuş. Halk şehrin siki demiş. Hoca demiş ona uygun götünüz var mı? Nasreddin Hoca bir gün mescide varmış. Tesadüf kısacık kaftanıyla ön safta yer bulmuş. Rükuda ardından taşakları gözükmüş. Bir herif sıkıca tutmuş. Hoca da imamın taşaklarını tutmuş. İmam demiş hey neylersin demiş. Hoca da demiş ki ney diyeyim ben sizi taşak karışma oynar sanırdım. Nasreddin Hoca bir gün yolda giderken bir alay don yıkayan avrata rastlamış. Avratlar hocayı görünce amını açmışlar. Hoca buna ne derler demişler. Hoca da am demiş. Avratlar hey hoca bilemedin buna garipler meşhedi yani mezarı derler demişler. Hoca gidip sikini bir eski bez parçasına sarmış, bir yonkucuk yani çamaşır yıkama taşı üstüne koyup gelmiş. Avratlar hay hoca bu nedir demişler. Hoca garipler ölüsüdür yerine koyalım demiş. Birisi razı olmuş. Hoca tam yerleştirirken avrat hocanın taşaklarını tutmuş. Ya bunlar demiş. Hoca da demiş ki o garibin oğlancıklarıdır. Makbere yani mezara beraber gelmişlerdir. Nasreddin Hoca'ya bir gün iki avrat gelmiş, birisi demiş, efendi biz ikimiz bir çanağa bir karanlık yerde işedik, birimizden sidik, birimizden şirli gun yani susam yağı geldi, hangimizin sidik, hangimizin susam yağı bilmiyoruz demiş. Hoca da demiş ki o kolay, gelin ikinizin de götüne basayım, hanginizden ki küspe çıkar yağ onundur. Nasreddin Hoca bir gün başkasının eşeğini sikerken hayvanın sahibi çıka gelmiş. Ne yapıyorsun be? Eşeğe bundan hiçbir şey olmaz ama sen onu kurttan sakla. Nasreddin Hoca bir herife demiş. Şu benim eşeğim kah hırçınlık eder yürümez ne yapayım demiş. Herif de demiş ben sana bir ot vereyim her ne zaman yürümüyor parmağınla o ottan biraz götüne tak demiş. Meğer o ot nişadır imiş. Bir gün hoca eşeğiyle odundan gelirken eşek yürümemiş. Hemen o ottan biraz götüne parmağı da takmış. Eşek götünün acısıyla öyle gitmiş ki hoca ardından yetişememiş. Bakmış ki olmuyor hoca biraz o ottan kendi götüne parmağı da takmış. Hoca da götünün acısıyla öyle gitmiş ki eve kadar gelmiş. Eşek bakmış ki ev kapısı açık değil almış yürüyivermiş. Avrat eşeğin ardına düşmüş. Hoca demiş ki bırak arı. Eşeği ko beni tut yoksa memleketi deldim geçtim demiş. Nasreddin Hoca'ya bir gün avratı ben gelinceye kadar şu oğlana göz kulak ol demiş. Annesi gidince oğlan ağlamaya başlamış. Hoca oğlanı dizleri üzerine almış. Çocuk hocanın üzerine işeyince hoca da oğlanın kafasına sıçmış. Bu sırada karısı dönmüş. Bre deli nedir bu? Bre amcığını siktim. Şu kadarcık oğlanın altında kalır mıyım? Nasreddin Hoca'ya bir gün avratı ben gelinceye kadar şu oğlana göz kulak ol demiş. Annesi gidince oğlan ağlamaya başlamış. Hoca bakmış ki susmuyor. Çocuğun eline sikini vermiş. Bu sırada karısı dönmüş. Bre deli nedir bu? Bre amcığını siktiğim. Eline bıçak vereyim de elini mi kessin? Nasreddin Hoca'ya bir gün avratı ben gelinceye kadar şu oğlanı avut demiş gitmiş. Avrat gidince oğlan ağlamış. Hoca bakmış ki olmaz. Bir çanakta yoğurt varmış. Sikine bulaştırmış. Oğlana yalatarak uyutmuş. Avratı gelmiş, aferin be koca, şu oğlanı ne güzel uyutmuşsun demiş. Hoca da demiş ki, be hey amcığını siktiğim, ben onu uyutuncaya kadar 9 sik yoğurt yedirdim. Eğer sana da yedirsem sen de uyurdun demiş. Nasreddin Hoca'nın avratı bir gün boş evde amına bakmış, demiş ki, benim devletim ve saadetim am, senin yüzünden bunca saadetlere uğradım, kim bilir daha ne saadetlere uğrayacağım. Derken hoca tesadüfen işitmiş, görmüş ki hal böyle. Hemen dışarı çıkmış, sikini açmış. Beni türlü belalara uğratan hep sensin. Daha kim bilir ne belalara uğratacaksın diye ağlarken avratı içeriden işitmiş, dışarı gelmiş. Görmüş ki hoca sikini taşağını açıp durmaz ağlar. Koca ne oldun demiş. Hoca da demiş ki, be hey amcığını siktiğim, ben senin amının düğününe gelmedim, sen benim sikimin yasınan için gelirsin demiş. Birinci ayrının sonu, sayfa 17.